Ayrım 2.
Hapsolunmak üzere doğuya götürüldü. Orada meraklılara gösterildi. Kara Atmaca 1838'de öldükten sonra yeni kurulan Iowa bölgesinin valisi Kara Atmaca'nın iskeletini getirtti ve çalışma odasına koydurttu. 1829'da Kızılderililerin keskin bıçak adını taktığı Andrew Jackson Birleşik Devletler Başkanlığı görevine getirildi. Sınırdaki görevi sırasında keskin bıçak ve askerleri binlerce Cherokee, Chickasaw'u, Choctaw'u, Creek'i ve Seminole'i kılıçtan geçirmişlerdi. Ama bu güneyli Kızılderililer sayıca hala fazlaydı ve beyaz adamlarla yapılan anlaşmalar uyarınca kendilerine ayrılan kabile topraklarına inatla sarılıyorlardı. Keskin bıçak Kongre'ye gönderdiği ilk bildirisinde bütün bu Kızılderililerin Mississippi'nin ötelerine batıya aktarılmasını salık verdi. Mississippi'nin batısında geniş bir bölgenin ayrılmasının oturdukları sürece Kızılderili kabilelerine verilmesinin uygun düşeceği kanısındayım. Böyle bir yasanın çıkarılması, doğulu Kızılderililere verilen boş vaatlere yeni birinin eklenmesinden başka bir işe yaramayacağı halde, keskin bıçak Kızılderililerle beyazların barış içinde birlikte yaşayamayacakları ve böyle bir tasarının artık bozulmayacak olan son bir vaadi mümkün kılacağı inancındaydı. Keskin bıçağın öğütleri 28 Mayıs 1830'da yasa haline getirildi. 2 yıl sonra keskin bıçak Savaş Bakanlığı'na bağlı olarak çalışacak ve Kızılderililerle ilgili yasaların doğru olarak uygulanıp uygulanmadığını denetleyecek bir görevli atadı. Daha sonra Kongre 30 Haziran 1834'te Kızılderili kabileleriyle ticaret ve ilişkileri düzenleme ve sınır bölgelerinde barışı koruma yasasını çıkarttı. Mississippi'nin batısında ve Missouri ve Louisiana eyaletleri ve Arkansas bölgesi dışında kalan yerler Kızılderili toprakları oluyordu. Kızılderili topraklarında hiçbir beyaz ruhsatsız ticaret yapamayacaktı. Hiçbir beyazın Kızılderili topraklarına yerleşmesine izin verilmeyecekti. Bu yasanın gereklerini bozduğu görülen her beyaz Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetleri tarafından tutuklanacaktı. Daha bu yasalar uygulama alanına konulmadan batıya doğru yeni bir beyaz yerleşmeci dalgası esti ve Wisconsin ve Iowa bölgeleri kuruldu. Bu durum Washington'daki siyasetçileri Kılıcı Kızılderili sınırını Mississippi Irmağı'ndan 95. boylama kaydırmak zorunda bıraktı. Bu sınır çizgisi Woods Gölü'nden başlıyor, şimdiki Minnesota-Kanada sınırını izliyor, Minnesota ve Iowa eyaletlerini güneye doğru kesiyor, sonra Missouri, Arkansas ve Louisiana'nın batı sınırları boyunca ilerleyerek Texas'ın Galveston koyuna varıyordu. Kızılderilileri 95. boylamın gerisinde tutmak, yetkisiz beyazların bu sınırı aşmasını önlemek amacıyla Mississippi Irmağı üzerindeki Snelling Kalesi'nden Missouri Irmağı üzerindeki Atkinson ve Leavenworth kalelerine, Arkansas Irmağı üzerindeki Gibson ve Smith kalelerine, Kızılırmak üzerindeki Towson Kalesi'ne ve Louisiana'daki Jessup Kalesi'ne kadar güneye doğru uzanan bir dizi askeri noktada askerler garnizonlar kurdular. Artık Christoph Kolomb San Salvador'a ayak basalı 300 yıl, İngiliz koloniciler Virginia'ya ve New England'a geleli 200 yıl geçmişti. Kolomb'u dostça karşılayan Tainolar artık tamamıyla ortadan kaldırılmış bulunuyordu. Ama son Tainolar ölmeden çok önceleri onların ilkel tarım ve el sanatları kültürü ortadan kaldırılmış, yerine kölelerin çalışacağı geniş pamuk çiftlikleri kurulmuştu. Beyaz koloniciler tarlalarını genişletmek için tropik ormanları kestiler. Toprağı baştan başa pamuk tarlaları kapladı. Artık rüzgarları kesecek orman kalmadığından tarlaların üzerine kum yığıldı. Kolomb adayı ilk gördüğünde, "Çok büyük ve çok düz, ağaçlar yemyeşil. Öyle bir yeşillik uzanıp gidiyor ki seyretmesi büyük bir zevk veriyor insana," diye tasvir etmişti. Kolomb'u izleyen Avrupalılar adanın bitki örtüsünü ve canlılarını, insan, hayvan, kuş ve balık yok ettiler ve adayı tam anlamıyla bir çorak ülkeye çevirdikten sonra terk ettiler. Amerika'nın kıta bölümünde Massasoit ve Kral Philip'in Wampanoagları ve onların yanı sıra Büyük Powhatan İttifakı'nın Chesapeake'leri, Chickahominy'leri ve Potomac'ları yok olmuştu. Sadece Pocahontalar hatırlanıyordu. Pequotlar, Montauklar, Nanticoklar, Machapungalar, Chatawbalar, Chirovlar, Miamiler, Huronlar, Erieler, Mohawklar, Senekalar ve Mohiganlar ya bütün bütün dağılmış ya da sayıca pek az kalmışlardı. Sadece Unkalar hatırlanıyordu. Bunların ezgili adları Amerika topraklarından hiçbir zaman eksik olmadı. Ama kemikleri yakılan binlerce köyde unutuldu, gitti. 20 milyon istilacının baltalarıyla yıkılan ormanlarda kayboldu. Bir zamanlar içinden tatlı sular akan, Kızılderili adları taşıyan ırmaklar çamur ve çöplerle bulandı. Topraklar ise bozuluyor, alt üst ediliyordu. Kızılderililerin gözünde Avrupalılar doğadaki her şeyden, canlı ormanlardan, ormanlardaki kuşlardan, hayvanlardan, ormanların içinden geçen çayırlık yollardan, sudan, topraktan, havadan nefret ediyordu. Kalıcı Kızılderili sınırının kurulmasını izleyen 10 yıl doğulu kabileler için bir karabasan oldu. Büyük Cherokee ulusu beyaz adamın savaşlarına, taşıdığı hastalıkları ve viskisine rağmen 100 yıl kadar bir süre boyunca varlığını korumuştu. Ama artık sonunun geldiği anlaşılıyordu. Cherokee'lerin sayısı birkaç bine vardığı için batıya aşamalı bir şekilde aktarılmaları planlanmıştı. Ama Apalache dağlarındaki Cherokee topraklarından altı bulununca hepsinin bir an önce oradan çıkarılmaları konusunda büyük bir gürültü koptu. 1838 sonbaharında General Winfield Scott'un askerleri Cherokee'leri kuşattılar ve hepsini kamplara topladılar. Bunlardan birkaç yüzü dumanlı dağlara kaçmayı başardı ve yıllar sonra kendilerine Kuzey Carolina'da küçük bir yer verildi. Cherokee'ler ilkin alındıkları toplama kamplarından batıya, Kızılderili bölgesine doğru yola çıkarıldılar. Bu uzun kış göçü sırasında her dört Cherokee'den biri ya soğuktan ya da açlıktan ya da hastalıktan öldü. Bu yürüyüşe gözyaşı izleri adını verdiler. Aynı zamanda Chotovlar, Chickasawlar, Creekler, Seminoleler de güneydeki yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar. Kuzeyde Shawnee'lerin, Miami'lerin, Ottawa'ların, Huron'ların, Delaware'lerin ve bir zamanların güçlü olan daha birçok kabilenin son kalıntıları da kırık dökük eşyalarını, paslanmış tarım araçlarını ve tohum torbalarını yanlarına alarak kimi yayan kimi at sırtında, kimi arabayla Mississippi'nin ötesine geçtiler. Onurlu ve özgür ovalık Kızılderililerin ülkesine göçmenler, yoksul soydaşlar olarak vardılar. Askerler Kızılderili topraklarından geçerek batıya yürümeye başladıkları zaman bu Kızılderili göçmenlerin pek azı kalıcı Kızılderili sınırının güvenliği altında yerleşme olanağını buldu. Birleşik Devletler'in durmadan barıştan söz eden ama onu pek seyrek uygulayan beyaz adamları Meksika'daki Kızılderili topraklarını fetheden beyazlarla savaşmaya gidiyorlardı. Meksika ile yapılan savaş 1847'de sona erdiğinde Birleşik Devletler Teksas'tan Kaliforniya'ya kadar uzanan geniş bir toprak parçasını egemenliği altına almıştı. Bütün bu topraklar kalıcı Kızılderili sınırının batısında kalıyordu. 1848'de Kaliforniya'da altın bulundu. Daha birkaç ay geçmemişti ki serbest peşinde koşan binlerce doğulu Kızılderili bölgesinden geçiyordu. Santa Fe ve Oregon'daki ormanların çayırlıklarında yaşayan ya da avlanan Kızılderililer arada sırada tacirlerle, köklü hayvan avcılarıyla ve misyonerlerle dolu araba kervanlarına rastlamaya alışkındı. Oysa şimdi yollar içi beyaz adamlarla dolu kervanlardan geçilmez olmuştu. Bunlardan bazıları Kaliforniya'ya altın aramaya, bazıları da güneybatıya, New Mexico'ya ya da kuzeybatıya, Oregon'a gidiyordu. Washington'daki siyasetçiler kalıcı Kızılderili sınırının bu ölçüde ayaklar altına alınmasını haklı göstermek için toprak sıkıntısını dayanılmaz bir düzeye vardıran kader bildirisini icat ettiler. Avrupalılar ve torunları kader tarafından bütün Amerika'yı egemenlikleri altına almaya zorunlu kılınmışlardı. Beyazlar üstün ırk oldukları için hem Kızılderililerden hem de onların topraklarından, ormanlarından, madenlerinden sorumluydular. Kader bildirisine tek karşı çıkanlar bulundukları yerlerdeki bütün Kızılderilileri ya ortadan kaldırmış ya da sürüp atmış olan New England'lılar oldu. 1850 yılında Modokların, Mohavelerin, Payutelerin, Şastaların, Yunaların ve Pasifik kıyısındaki daha az tanınmış yüzlerce kabilenin hiçbirine danışılmadığı halde Kaliforniya, birliğin 31. eyaleti ilan edildi. Colorado dağlarında altın bulunmuş, sürüyle yeni serüvenci yaylalara doluşmuştu. İki geniş yeni bölge, Kansas ve Nebraska, yaylalardaki kabilelerin bütün topraklarını içeren bir şekilde kurulmuştu. 1858'de Minnesota eyalet oldu. Sınırları 95. boylamın, yani kalıcı Kızılderili sınırının 100 mil kadar ötesine uzatıldı. Böylece keskin bıçak Andrew Jackson'ın Kızılderililer Ticaret ve İlişkiler Kanunu'nu çıkarmasından sadece çeyrek yüzyıl sonra beyaz yerleşmeciler 95. boylamın hem kuzey hem de güney kanatlarından içerilere sızmış, beyaz madencilerin ve tacirlerin öncüleri ise ta içlere kadar girmişti. İşte tam o sıralarda, yani 1860'ların başlarında Birleşik Devletler'deki beyazlar, mavi ceketliler ile boz ceketliler birbirleriyle savaşa tutuşmuş, büyük iç savaş patlamıştı. 1860'da Birleşik Devletler'de ve bölgelerde çoğu Mississippi'nin batısında yaşamakta olan aşağı yukarı 300 bin Kızıldereli vardı. Farklı tahminlere bakılırsa bunların sayısı ilk yerleşmecilerin Virginia'ya ve New England'a varışlarından bu yana yarı yarıya ya da 3/2 oranında azalmıştı. Geri kalanlarsa doğuda Pasifik kıyıları boyunca durmadan genişleyen beyaz nüfus, 32 milyondan fazla Avrupalı ve onların soyu sopu tarafından artık iyice sıkıştırılmıştı. Eğer geri kalan özgür kabileler içinde beyaz adamın iç savaşı üzerindeki toprak baskısını şu ya da bu şekilde azaltacağını düşünen olmuşsa, bunlar hiç şüphesiz kısa bir zaman sonra hayal kırıklığına uğramışlardır. Batının en kalabalık ve en güçlü kabilesi, kendi içerisinde de bir takım alt bölümlere ayrılmış bulunan Siouxlar ya da Dakotalar idi. Santee Siouxları Minnesota'nın ormanlık yörelerinde yaşıyor, birkaç yıldır yerleşmecilerin ilerlemesi karşısında geri çekiliyorlardı. Middle Canton, Santee'lerinden küçük karga, doğudaki şehirler kendisine bir bir gezdirildikten sonra Birleşik Devletler'in gücüne karşı durulamayacağına inandırıldı. Küçük karga son derece gönülsüz bir şekilde kendi kabilesini beyaz adamların yoluna sokmaya kalkıştı. Başka bir Santi önderi, Babaşa da kaçınılmaz ve zorunlu olanı kabullenmişti. Ama gerek Babaşa, gerekse küçük karga topraklarının daha fazlasının alınmasına karşı çıkmaya kararlıydılar. Büyük yaylaların daha batısında, Hipsi adlı ve bütün bütüne özgür olan Teton Siouxları yaşıyordu. Bunlar yerleşmeciler karşısında çözülen Santili yoldaşlarından bir bakıma daha onurluydular. Topraklarını savunanlar arasında sayıca en çok ve en güvenli olanları Oglala Tetonlarıydı. İç savaşın başlangıcında Oglala Tetonlarının muhteşem bir önderi vardı. 38 yaşında akıllı ve savaşçı bir reis olan Kızıl Bulut. Gene Oglala Tetonları çılgın at adıyla tanınan zeki ve korkusuz bir delikanlı savaşçıya da sahipti. Teton Siouxlarının küçük bir bölümü olan Hunk Papalar arasında 25 yaşlarında bir delikanlı avcılığı ve savaşçılığıyla ün salmıştı. Kabile meclislerinde beyazların her türlü saldırısına yılmadan karşı konulmasını savunuyordu. Bu yiğidin adı Tatanka Yotanka ya da Oturan Boğa idi. Safra adlı öksüz bir oğlanın koruyucusu ve öğütçüsüydü. Aslında 16 yıl sonra 1876'da çılgın atla birlikte tarihin akışını etkileyeceklerdi. Henüz 40'ında bile olmadığı halde benekli kuyruk uzak batı yaylalarında yaşayan Brule Tetonların baş sözcüsüydü. Benekli kuyruk zengin şölenlerden, yumuşak başlı kadınlardan fazlasıyla hoşlanan, yakışıklı ve yüzünden gülümseme eksik olmayan bir Kızılderiliydi. Kendi hayat tarzını ve üstünde yaşadığı toprakları sevmesine rağmen savaştan kaçınmak için taviz vermekten çekinmeyen bir kimseydi. Cheyenne'ler Teton Siouxlarla çok sıkı fıkıydılar. Eskiden Cheyenne'ler Santa Sioux'ların Minnesota yöresinde yaşamışlar ama sonraları yavaş yavaş batıya ilerlemişler, ata biner olmuşlardı. Artık kuzeyli Cheyenne'ler Powder Irmağı ile Bighorn bölgesini Sioux'larla paylaşıyor, sık sık onların yakınlarında kamp kuruyorlardı. 40 yaşlarındaki Kör Bıçak, kabilenin kuzey yolunun ileri gelen önderlerinden biriydi. Kör Bıçak kendi halkı arasında Sabah Yıldızı adıyla bilinir ama Sioux'lar ona Kör Bıçak derdi. En yeni belgelerde de bu ad kullanılıyor. Güneyli Cheyenne'ler ise Platte Irmağı'nın aşağılarına çekilmiş, Colorado ve Kansas yaylalarında köyler kurmuşlardı. Güney kolundan olan Kara Güğüm gençliğinde büyük bir savaşçıydı. Orta yaşlılığında da bilgili bir reisti ama Güneyli Cheyenne'lerin Hotamitonaları, köpek askerler, uzun boğa ve gaga burun gibi genç önderleri izlemeye daha yatkındılar. Arapolar Cheyenne'lerin eski dostuydular ve aynı bölgelerde yaşıyorlardı. Bazıları kuzeyli Cheyenne'lerle birlikte kalmış, bazıları da güney kolunu izlemişti. Kırklarını süren küçük kuzgun o sıralar en ünlü reisti. Kansas, Nebraska yaban sığları alanlarının güneyinde Kiowalar vardı. Yaşlı Kiowalardan bazıları kara tepeleri hala hatırlıyordu gerçi ama Sioux, Cheyenne ve Arapoların birleşik gücü karşısında kabile güneye itilmişti. Kiowalar 1860'da kuzeyli yayla kabileleriyle barış yapmışlar, güney yaylalarına girdikleri Comanche'lerle bağlaşma kurmuşlardı. Kiowalar arasında birçok büyük önder vardı. Yaşlı reis Satank, 30'larını süren fişek gibi iki savaşçı, Satante ve Yalnız Kurt ve zeki bir devlet adamı Tepenkuş. Durmadan bir yerden bir yere göçen ve birçok küçük kola bölünmüş olan Comanche'ler başladıkları kadar güçlü önderlere sahip değildi. Hayli yaşlı olan Onay'ı savaşçı bir reisten çok bir şairdi. Yaban sığırı alanlarını kurtarmak için verecekleri son bir kavgada Comanche'lere önderlik edecek olan Melez, Kuana Parken 1860'da henüz 20'sinde bile yoktu. Güneybatının kıraç topraklarında kendilerine işkence ve sakat bırakma sanatını öğreten ama asla boyun eğdirmeyen İspanyollara karşı 250 yıllık bir gerilla savaşı veren Apache'ler yaşıyordu. Apache'ler sayıcı az oldukları halde aşağı yukarı 6000 kadardılar ve çeşitli kollara bölünmüşlerdi. Sert ve acımasız topraklarının inatçı savunucuları olarak ünermişlerdi. 70'ine merdiven dayamış bulunan Mangas Colorado, Birleşik Devletler'le bir dostluk anlaşması imzalamış fakat madencilerin topraklarına doluşması karşısında çoktan hayal kırıklığına uğramıştı. Damadı Cochise ise hala beyaz Amerikalılarla bir arada yaşayabileceklerine, anlaşabileceklerine inanıyordu. Victoria ile Delcy beyaz müdahalecilere hiç güvenmediler ve onlardan uzak durdular. 50 yaşlarında olduğu halde öküz kadar sağlam yapılı olan Nana, ömür boyunca savaştığı İspanyolca konuşan Meksikalılarla İngilizce konuşan beyazlar arasında hiçbir ayrım gözetmiyor, hepsini bir tutuyordu. O sıralar 20'lerini süren Geronomi henüz kendi kendini ispatlamamıştı. Navajolar Apache'lerin soydaşıydı. Ama çoğu İspanyol beyazlarının yolunu tutmuş, koyun keçi yetiştirmeye, tarımcılığa ve meyvacılığa girişmişti. Kabilelerin bazı kolları hayvancılık ve dokumacılık yaparak zenginleşmişti. Öteki Navajolar ise göçebe hayatını sürdürüyor, eski düşmanları Puebloların ve beyaz yerleşmecilerin ya da kendi kabilelerinin zengin üyelerinin üzerine akınlar düzenliyorlardı. Büyük reisleri iri kıyım ve bıyıklı bir sürü yetiştiricisi olan Manuel Toy'du. 1855'te Navajolar arasında yapılan bir seçimle reisliğe gelmişti. 1859'da birkaç vahşi Navajo kendi topraklarında Birleşik Devletler yurttaşlarına saldırınca Birleşik Devletler ordusu suçluları vurmakla yetinmedi, aynı zamanda Manuel Toy'a ve onun adamlarına ait bütün hayvanları da yok etti. 1860'da Manuelito ve onu izleyen bazı Navajolar, Kuzey New Mexico'da ve Arizona'da Birleşik Devletler'e karşı açıkça ilan edilmemiş bir savaşa giriştiler. Apache ve Navajo ülkesinin kuzeyindeki kayalık bölgede güneyindeki barışsever komşularının üstüne akınlar düzenleyen saldırgan bir dağlı kabile Uteler yaşıyordu. Bunların en ünlü önderi Ouray, beyazlarla öyle bir barış ilişkisi içerisine girdi ki, işi paralı asker olarak beyazlara katılıp öteki Kızılderili kabilelerine karşı savaşmaya kadar vardırdı. Uzak batıdaki kabilelerin çoğu fazla direnme göstermeyecek kadar küçük, bölünmüş ve güçsüzdü. Kuzey Kaliforniya ve Güney Oregon'da yaşayan ve sayıları bini aşmayan Modoklar toprakları uğrunda gerilla tarzında savaş verdiler. Kaliforniya'daki yerleşmecilerin yüzbaşı Jack adını verdiği Kint Puash 1860'da delikanlıydı henüz. Vereceği önderlik sınavına daha 12 yıl vardı. Modokların kuzeybatısındaki Nez Perce'ler Lewis ile Clark 1805'te topraklarından geçeli beri beyazlarla barış içinde yaşıyorlardı. 1855'te kabilenin bir kolu Nez Perce topraklarını yerleşilmesi için Birleşik Devletlere bıraktı ve kendilerine ayrılan geniş bir bölgenin sınırları içerisinde yaşamayı kabul etti. Kabilenin öbür kolları ise Oregon'daki Mavi Dağlarla Idaho'daki Bitterroot Sıra Dağları arasında başıboş dolaşmaya devam ettiler. Kuzeybatı bölgesi son derece geniş, uçsuz bucaksız olduğu için Nez Perce'ler bu toprakların hem kendilerine hem de beyazlara yeteceğine inanıyorlardı. Daha sonraları Reis Joseph olarak bilinen Hindmont Tuyalaket 1877'de barış ile savaş arasında belirleyici bir seçim yapmak zorunda kalacaktı. 1860'da 20 yaşlarında bir reis çocuğuydu. Paiute'ların Nevada ülkesinde daha sonraları batıdaki Kızılderililer üzerinde kısa fakat güçlü bir etki yaratacak olan geleceğin Mesih'i Wovaka 1860'da henüz 4 yaşındaydı. Daha sonraki 30 yıl içerisinde bütün bu önderler ve daha birçoğu tarihe destanlara geçeceklerdi. Adları kendilerini yok etmeye çalışan adamların adları kadar üne erişecekti. Bu önderlerin genciyle yaşlısıyla büyük bir çoğunluğu Kızılderili özgürlüğünün 1890'da yaralı dizdeki Wounded Knee sembolik sonundan çok önce toprağın derinliklerine gömülecekti. Bugün tam bir yüzyıl sonra kahramanlardan yoksun bir çağda bunlar belki de en kahraman Amerikalılardır. 2. Navajoların uzun yürüyüşü. 1860. 12 Mart. Birleşik Devletler Kongresi, Batı topraklarındaki yerleşmecilere serbest toprak sağlayan satın alma kanunu çıkarıyor. 3 Nisan, ilk atlı posta Missouri'de St. Joseph'den kalkıyor. 13 Nisan'da mektupları Kaliforniya'daki Sacramento'ya ulaştırıyor. 23 Nisan, Güney Carolina'daki Charleston'da Demokratik Ulusal Kurultay kölelik sorunuyla ilgili olarak ikiye bölünüyor. 16-18 Mayıs, Chicago'daki Cumhuriyetçi Ulusal Kurultay Abraham Lincoln'u başkanlığa aday gösteriyor. Haziran, Birleşik Devletler'in nüfusu 31.443.321'e varıyor. Temmuz, Spencer mükerrer ateşli tüfeği icat ediyor. 6 Kasım, Abraham Lincoln oyların sadece %40'ını elde ettiği halde başkanlığa seçiliyor. 20 Aralık, Güney Carolina birlikten ayrılıyor.